bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Köy Enstitüleri, Can Dündar, 1. Kaset 1. Yüz, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Eylül 2001. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Biz, İstiklal Mücadelesi'nden itibaren sosyal hayatımızda yaptığımız büyük devrimleri köylere götürecek adam yetiştirmek isteriz. Çünkü ümmet devrinin böyle bir adamı vardır. Bu imamdır. İmam, insan doğduğu vakit kulağına ezan okuyarak, vefat ettiği vakit mezarının başında telkin verene dek, doğumundan ölümüne kadar bu cemiyetin manen hakimidir. Bu manevi hakimiyet maddi tarafa da intikal eder. Çünkü köylü hasta olduğu vakitte sual mercii imam olur. Biz imamın yerine köye devrimci düşüncenin adamını göndermek istedik. Hasan Ali Yücel. Köy Enstitüleri fikri böyle doğdu ve 1940-1953 arası 13 yıl boyunca 21 enstitüden 17 bin mezun verdi. Bu kitap kuruluşunun 60. yıl dönümünde köy enstitüleri gerçeğini tanıklar, belgeler ve fotoğraflarla yansıtıyor. Enstitülerin kuruluş ve kapatılış gerekçelerini ve bu konudaki bitmez bilmek tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Devrimci düşüncenin köydeki adamları 60 yıl sonra Türkiye'nin enstitüleri kapatmakla neyi kaybettiğini anlatıyorlar. Köy enstitüleri yarım kalmış bir mucizenin, bir büyük hayal kırıklığının hikayesi. Can Dündar 1961'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. Aynı bölümde 1996'da doktorasını verdi. 1979-1988 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. 1988'de TRT'de başlayan televizyonculuğunu 32. gün bünyesinde yaptığı program ve belgesellerle sürdürdü. Şu sıralar bağımsız olarak yürüttüğü belgesel çalışmalarının yanı sıra günlük gazete ve dergilerde köşe yazıları yazıyor. Ön söz. Hasan Oğlan, Ankara yakınlarında küçük bir kasaba. Ama orada kurulu Yüksek Köy Enstitüsü sayesinde Türkiye'ye Talip Apaydın'ı, Fakir Baykurt'u, Mahmut Makal'ı, Mehmet Başaran'ı kazandırmış bir kasaba. Birkaç yıl önce Vedat Günyol, yanında Talip Apaydın ve Mehmet Başaran olduğu halde Hasan Oğlan'ı ziyaret etti. Günyol, Yüksek Köy Enstitüsü'nde Fransızca öğretmeniydi. Eski öğrencileri Apaydın ve Başaran'la eski okul binalarının önündeki bankta oturup eski günleri yad ettiler. Aynı kampüs içinde yeni kurulmuş okulun öğrencileri keyifle sohbet eden bu yaşlı konukların önünden ilgisiz bakışlarla geçiyorlardı. Günyol uzaktan kendilerine bakan öğrencilerden birkaçını yanına çağırdı. "Bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz?" diye sordu. "Eskiden burada okumuşsunuz," dedi çocuklardan biri. Talip Apaydın düzeltti hemen. "Okuyan biziz. Vedat Bey hocamızdı," dedi. Günyol anketi sürdürdü. "Hiç Hasan Ali Yücel adını duydunuz mu?" Duymuşlardı. "Neci bu adam?" diye üsteledi Günyol. "Eski Milli Eğitim Bakanlarından," dedi bir çocuk. Diğeri cesaretlenip lafını tamamladı. "Köy enstitülerini kapatan adam." Günyol ve Apaydın birbirlerine baktılar hayretle. "Peki İsmail Hakkı Tonguç'u tanıyor musunuz?" "Hayır." "Mahmut Makal diye birisini duydunuz mu?" "Duyduk, yazarmış." "Hiç kitabını okudunuz mu?" "Hayır." "Talip Apaydın?" "Tanımıyoruz." "Fakir Baykurt?" "Duyduk ama okumadık." "Mehmet Başaran?" "Yok." "Tolstoy, Dostoyevski, Gogol?" "Yok." Üzüldü Günyol. "Yahu çocuklar," dedi. "Biz bütün bu isimleri okuyarak yetiştik. Bakın Mehmet Başaran burada. Talip Apaydın da. Burada okumuşlar. Bu binaları yapmışlar. Şu aralarında gezindiğiniz ağaçları dikmişler. 30'ar 40'ar kitap yazmışlar ve sizin bunların hiçbirinden haberiniz yok. Çocuklar mahcup başlarını öne eğdiler. Gün yol duygulanarak. Haberiniz yok. Çünkü öğretmenlerinizin de haberi yok dedi. Arkalarında duran metruk bina ve o bina ile birlikte bir eğitim politikası terk edilmeseydi, onları yetiştiren öğretmenler bunları bilerek yetişecek, yetiştirebileceklerdi. Durumu bundan iyi ne anlatabilirdi ki? Bu sahne hepimizi kaygılandırmalı diye düşünüyorum. Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük eğitim hamlesi hakkında pek az şey biliyoruz. Köy enstitüleri belgeseli için Hasanoğlu'nun kaderine terk edilmiş binaları, derslikleri, kütüphaneleri, prova odaları arasında gezerken neyi yitirdiğimizi çok daha iyi anladım. Mezunlarla konuşurken nasıl bir coşkudan vazgeçtiğimizi bir kez daha fark ettim. Piyano başındaki, keman dersindeki, tiyatro sahnesindeki köy çocuklarının görüntülerine, fotoğraflarına bakarken, Çetin Altan'ın Türkiye'nin geleceğine dair gördüğü kimi düşlerin mazide gizli olduğunu kavradım. Ve bunu sizlerle, özellikle de köy enstitüleri deneyiminden hiç haberdar olmadan yetişen yeni kuşaklarla paylaşmak istedim. Bu belgesel için bir dizi insana şükran borçluyum. Aslında beni ilk cesaretlendiren, bir gün büromu ziyaret edip, neden bir köy enstitüleri belgeseli yapmıyorsun diyen değerli tiyatro sanatçısı Ejder Akışık ile köy enstitüsü mezunu eski milletvekili Süleyman Şimşek oldu. Belgeseli konunun asıl sahibi olan Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırladık. Vakıf Başkanı Mustafa Aydoğan, Genel Sekreteri Zehra Kanalıcı, değerli hukukçu Halit Çelenk ile birlikte yardımlarını esirgemedi. Proje, Kültür Bakanlığı ve ATV'nin katkısıyla hazırlandı. Bakan İstemihan Talay, baştan itibaren çalışmamızı yürekten destekledi. Kendisi de bir köy enstitüsü mezunu olan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özen, hem kişisel arşivini hem bakanlık arşivini açarak bizlere yardımcı oldu. Aynı şekilde Hasan Ali Yücel'in kızı Canan Yücel Eronat, içten desteğini gördük. İsmail Hakkı Tonguç'un oğlu Engin Tonguç ise babasının yıllarca köy enstitülerinde çektiği fotoğrafları kullanmamıza izin verdi. Ayrıca Turgut Kavral, Eğitler Müzesi'nin bütün olanaklarından yararlanmamızı sağladı. Ancak belgeselin asıl yükünü genç araştırmacı Serhat Özkan sırtladı. Köy enstitüleri araştırmasını, kaynak taramasını, tanıklarla görüşmeleri hep Serhat yaptı. Ve sanıyorum bu başarılı çalışmayı bitirdiğinde karşılaştığı eğitim manzarası kendisini de derinden etkiledi. Belgeselin montajında yine genç bir arkadaşımın Ayhan Demir'in imzası var. Görüntüleri kameramanımız Murat Özcan kaydetti. Yönetmenliği ise bütün belgesellerimizin yetenekli ve sessiz kahramanı sevgili Soner Sevgili üstlendi. Müzik için genç kompozitör Angelika Akpar'la ilk görüştüğümde köy enstitülerini hiç duymamıştı bile. Proje içinde tanıdıkça heyecanlandı, marşları dinledikçe coşkusu arttı. Ancak finali öğrenince hepimizden çok hüzünlendi ve ilk coşkusu ile son hüznünü çok iyi yansıtan olağanüstü bir müzik yaptı. Marşları modernize ederek hiç haberdar olmadığı bu derin birikimi günümüze taşıdı adeta. Her belgeselde olduğu gibi bu belgeselde de işin görünmeyen, zor kısmını taşıyan, prodüksiyonu üstlenen eşim Dilek Dündar ile yardımcısı sevgili Nazan Gezer'e, kitap CD olarak yayınlanma fikrini ortaya atan yayıncım dostum Refik Tabakçı'ya ve nihayet belgeselin dilini kitabı yansıtmayı amaçlayan özenli tasarımı nedeniyle Elvan Özsezgin'e de teşekkür borçluyum. Son teşekkür de Talip Apaydın'a. İlk günden itibaren projenin danışmanlığını üstlenen Apaydın bize yalnız arşivini değil bütün deneyimini ve kalbini de açarak en büyük destekçimiz oldu. Belgeselin finalinden de anlaşılacağı gibi bizim için köy enstitülerinin simgesi haline geldi. Belgeseli beğendiğini zaman zaman yanaklarına düşen gözyaşlarından anladık. Onunla çalışmak onuruna erişebildiğimiz için kendimi şanslı sayıyorum. Bu belgesel ilk kez köy enstitülerinin kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle CHP tarafından Ankara'da düzenlenen törende 10 yıllar sonra yeniden bir araya gelen köy enstitüler tarafından izlendi. Bizim için büyük heyecandı. O yaşlı çınarları Ziraat Marşı söylenirken eski talebe ruhuyla ayağa fırlayıp "Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz" diye haykırırken görmek göz yaşartıcıydı. Geç de olsa onlara yarım kalmış mucizelerinin şanına yarışır bir belgesel sunabildiğimizi umuyorum. Hatalarımız ve eksiklerimiz varsa bunu da o mucizenin yarım kalmasının getirdiği eğitim eksikliğine bağlamalarını diliyorum. Bir daha Hasanoğlu'na gittiklerinde çocuklar onları tanır mı bilmiyorum. Ama şimdi hiç olmazsa biz de bir şeyler yaptık diyebiliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Can Dündar 2000. Sürer eker biçeriz, güvenip ötesine. Milletin her kazancı milletin kesesine. Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine. Toprakla savaş için ziraat cephesine. 1937. İlk gün. 40 kişiydiler. Hepsi yoksul, köylü çocuklarıydı. Aralarında hiç kız yoktu. Eskişehir'e kimi ana babasıyla, kimi yalnız geldi. İlkokulu bitirdikten sonra çiftelere öğretmen okulu açılıyor diye duymuş, babalarının zar zor topladığı 30 lirayı kayıt için verip soluğu Eskişehir'de almışlardı. 5 yıl orada okuyacak, öğrenecek ve köylerine öğretmen olarak geri döneceklerdi. Hızla büyüyecek bir eğitim ordusunun ilk neferleri olduklarından haberleri yoktu. 1937 yılıydı. Yoksulluk diz boyuydu. O gün yırtık çarıkları, yamalı elbiseleriyle mahzun fotoğraflar çektirdiler. İhsan Güvenç, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Siyah, böyle dar paçalı, arkası bohçalı, donlu çarık giymişlerdi. Ben nahiyeden gittiğim için daha bol paça pantolonum vardı ama arkadaşların çoğu bu dediğim kıyafet. Çoğunun ceketi yok. Sıkma dediğimiz yakasız gömlek, şimdi hakim yaka diyorlar, moda oldu. Sıfır yaka filan diyorlar. O yokluktan öyle dikilirdi tabii, öyle giyilirdi, o kadar. Kayıt oldular. Saçları 3 numara kesildi, bit taramasından geçirildiler. Kamera karşısına bu sefer okul yılları boyunca sırtlarından çıkarmayacakları gri üniformalarıyla geçtiler. Yeni bir hayata başlamak üzereydiler. Abdullah Özkucur, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Akşam çorbası verdiler. Ben böyle çorba görmemiştim. Pirinç çorbasıymış. Demir kaşık verdiler. Biz tahta kaşığa alışmıştık. Demir kaşıkta adamın ağzına bir şey gitmiyor. O zaman bazı arkadaşlar birbirlerine gülüyorlar. Ankaralı arkadaşlar varmış. Yavaş ye filan diyorlar. Yanındakileri takılıyorlar. Pilav da var. Dün birisi damağını sapladı çatalı diye. Kaşık çatal tutmasını kimse bilmiyor. Abdullah Özkucur. İlk kar yolan. Sultan Mahmud'un kışlasıymış. Kocaman bir kışla bu. Oraya gittik. Yerimizi gösterdiler. Karyola var. Karyola görmemiştim şimdiye kadar. Gecede sabaha kadar yere birkaç kişi düşüp kalktı. İnenler binenler oldu. Kurtuluş 15 yıl önce gerçekleşmiş ama ülke yoksulluktan ve cehaletten kurtulamamıştı. Ne dil devrimi ne de okuma yazma seferberliği köyün gelişmesine yetmemişti. Ülkenin nüfusu 16 milyondu. Okur yazar sayısı sadece 2,5 milyon. Yani 7 kişiden sadece biri okuma yazma biliyordu. Nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu ve devrimler henüz 40 bin köyün sınırları içine sokulamamıştı. Çocukların geldiği Anadolu cehalet içinde kıvranıyordu. Devrimin önder kadroları 1935'te CHP'nin 4. kongresinde köyün kalkınması için önlem almaya karar vermişlerdi. Bu cehaleti yenmek istiyorlardı ama nasıl? Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, çözüm arayan Mustafa Kemal'e "Elimde para var fakat eleman yok" diyordu. Çözümün ilk ışığı bu ikilinin yaptığı görüşmede yandı. Mustafa Kemal içinden yetiştiği camiayı askerleri devreye sokmayı düşündü. Erlerin eğitimini yaptırdığımız çavuşlardan bu konuda da pekala yararlanılabilir dedi. Askerliğini çavuş olarak yapmış, okuma yazma bilen gençleri kendi köylerinde eğitmen olarak görevlendirmeyi düşündüler. Mustafa Kemal'in adını koyduğu projenin başına İsmail Hakkı Tonguç getirildi. Tonguç, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde el işi hocasıydı. Özellikle köyde eğitim konusunda araştırma ve çeviriler yapmıştı. O günden sonra İlköğretim Genel Müdür Vekili olarak hizmet verecekti. Orduda çavuş ve onbaşı olarak askerlik yapmış 85 kişi köylerinden çağrılıp Eskişehir çiftelerde eğitim alındı. 6 ay kurs görecek ve köylerine dönüp çocuklara temel eğitim vereceklerdi. Ayrılırken kendi yaptıkları bavullarla yan yana dizilip fotoğraf çektirdiler. İhsan Güvenç, Yokluk Yılları. Köylerimizin hiçbirisinde 30'lu 40'lı yıllarda bir el sanatı, zanaat yok. Teknolojik olarak hiçbir şey yok. Bir keser, bir testere, bir tornavida bile bulamazsınız. Köylünün en basit aracı kağnıdır. O kağnının önünde bir demir vardır. Şuna denir ona. O çıksa onu takacak usta yok. Ta nahiyede. İşini gücünü bırakacak, nahiyeye gidecek. Hiçbir köyde o zaman bakkal dükkanı yok, ahçı dükkanı yok. Bir berber dükkanı bile yok. O berber 5 köyün 10 köyün berberliğini yapar. 15 günde bir gider, bütün kelleleri kazır. O da bu işin karşılığında bir teneke buğday alır. Abdullah Özkucur, Öküzün Başındaki Dünya. Bir gün evimizin damında fasulye ayıklıyorduk. Ay ışığı vardı. Komşu kadınlar da var. Bir ara ay ışığı karardı, silah sesleri duyuldu. Aya eşkıyalar inmiş, kurtaracağız diye silahlar patladı, tenekeler çalındı, ezanlar okundu. Sadece bunlar değil. Mesela bir zelzele oldu. Gördünüz mü? Az oldu. Çünkü sarı öküz ayağını değiştirdi. Ya başını sallasaydı Allah muhafaza derlerdi. Bize bunları yüklediler. Sadece bunları değil, mesela cuma günü temizlik yapılacak. Örümceklere dokunamazsın, kutsal hayvandır. Evini bozamazsın, temizlik yapamazsın. Bir hastan olsa, benim kardeşim vardı, kurşun döke döke öldürdüler. Gece dışarı çıkarsan, horoz ötmeden çıkamazsın. Çünkü horoz etmeden çıkarsan, kapısının eşiğinden geçtiğin herhangi bir evde şeytanlar vardır. Üzerine basarsan çarpılır kalırsın. Köy enstitülerinin 60. yıl dönümünde, o seferberlikte göreve çağrılan 85 eğitmenden sadece biri hayatta kalmıştı. Ali Osman Yıldızhan, ilk eğitmen. 6 ay vakit geçirdik. Ama hep de ders görmedik. Bina yapılsın diye 40 bin kerpiç kestik. Bir yağış oldu, onlar da dağıldı. Fakirlik. Bize ayrıca 2 lira harçlık verdiler. Az. Eğitmenler 6 aylık kurstan sonra köylerine döndüler. Yanlarına rehber olarak kılavuz kitaplar verildi. Köyün çocuklarını okuma yazma öğretmekte kalmadılar, aynı zamanda köyün yetişkinleri için gece kursları açtılar. Kendilerine verilen toprağı işleyerek hem köylüye örnek oldular hem de kazançlarını sağladılar. Ali Osman Yıldızhan. O zaman okur yazar yok. Mektup gelir, kimse okuyamaz. Zaten benim gayem köye okuma yazmanın girmesi. Parasında değilim. Sabahtan 4 dersimiz vardı. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik, ziraat. 4 saatte dersimiz. Ondan sonra işimizin başına. Eğitmen projesinden bir yıl sonra çavuşlarla bu işin uzun süre yürüyemeyeceği anlaşıldı ve köylere öğretmen yetiştirmek üzere özel bir okul kurulması kararlaştırıldı. İlk eğitmen kursunun açıldığı çifteler bu okul için de merkez olarak seçildi. İşte ilk 40 öğrenci bu iklim içinde okullarına geldiler. İkinci sene gelen öğrenciler ise tam kayıt olacakları gün projenin fikir babasından gelen bir kara haberle sarsıldılar. Talip Apaydın. Çifteler köy enstitüsü öğrencisi. Okulun kampanası çaldı. Okulun önünde topladılar. 10 Kasım 1938. Genç bir adam merdivene çıktı. Biz öğrencilere bir konuşma yaptı. O zaman dondum kaldım. Atatürk'ün öldüğünü haber verdiler. Yani en sevinçli günümde arkasından büyük bir üzüntü. Önce ne yapacağımızı bilemedik. Fakat bizden önceki sınıftan abiler ağlamaya başladılar. Abi dediğim, onlar da 12-13 yaşında çocuklar. Biz de başladık ağlamaya. Böyle büyük bir üzüntü oldu. Atatürk'ün cenaze töreni bir dönemin kapanışının da habercisiydi. Atatürk'ten sonra liderliği İsmet İnönü devralacak ve köyde eğitim projesini sürdürme görevi ona düşecekti. İnönü, Cumhurbaşkanı seçilince kabineyi Celal Bayar kurdu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na Hasan Ali Yücel getirildi. Yücel, hayatını eğitime adamış bir felsefe hocasıydı. Bakanlıkta tam bir devrim yaptı. Üniversiteler kanunu çıkararak özerkliği güvence altına almaya çalıştı. Dünya klasiklerinin çevrilmesi için bir tercüme bürosu kurdurarak 500'den fazla eserin Türkçe'ye kazandırılmasını sağladı. Ama onu ölümsüzlüğe kavuşturacak asıl projesi köy enstitüleri oldu. Yücel'in Milli Eğitim Şurası'nda tartışmaya açtığı bu proje, Cumhuriyet'in en önemli hamlelerinden biriydi. Yücel, bir yasa tasarısı hazırlatarak ülkeyi tarım koşullarına göre her biri 3-4 ili kapsayan 21 bölgeye ayırdı. Bu 21 bölgenin en uygun yerlerine birer köy enstitüsü kurulacaktı. Enstitüler şehirden uzakta olacak ama mümkünse tren istasyonuna yakın bir yere kurulacaktı. Bu enstitülerde köyün kalkınması için gerekli öğretmenler yetiştirilecekti. Ancak öğretmen sadece okuma yazma öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda köylüye modern tarım tekniklerinden marangozluğa, müzikten hasta tedavisine kadar her konuda eğitim verecekti. Bir anlamda yerel önder aydınlar yetiştirilecekti. Böylece köylerin kalkınmasının sorumluluğu o bölgenin içinden yetişmiş aydın köylülere emanet edilecekti. Bu hem geri kalmış bölgeleri kalkındıracak hem de olası göç hareketlerini önleyecek bir projeydi. Okulların adı enstitü konuldu. Çünkü bilgiyi iş haline getirerek uygulayan bir eğitim sistemi öngörülüyordu. Yücel, bu seferberlikte omuz omuza çalışacağı yol arkadaşını belirledi. İsmail Hakkı Tonguç'u vekaleten yürüttüğü görevi asli olarak atadı. Tonguç zaten Alman ve İsviçreli eğitim bilimcilerin yoksul çocukların okutulması ve el becerilerinin artırılması konusundaki kitaplarını tercüme etmişti. Bu yaklaşımları 1940'lar Türkiye'sinin koşullarına uyarlamış ve iş içinde eğitimin ideal çözüm olduğuna kanaat getirmişti.